Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. 23 Eylül 2021 günlerden Perşembe, bir haftanın sonuna daha geliyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız bugün de. Vaka sayısı 230 milyonu buldu dünya çapında. 4.8 milyon civarı can kaybı var. 6 milyar doza yakında dünya çapında aşı vuruldu. Aşı tartışmaları devam ediyor. Küresel notları yine bugün aktaracağım sizlere. Yine vaka sayılarında artışlar var ama dünya yeni bir kapanmaya gitmiyor. Öyle gözüküyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli diplomasi haftası da devam ediyor. Dün Joe Biden'ın daha önce önerdiği iklim zirvesi yapıldı BM gündemi içerisinde. Bu formatta, hibrit formatta genel kurul toplantıları, kimi lider genel kurul salonundan dünyaya hitap ediyor, kendi gündemini aktarıyor, kimi lider video konferans yoluyla. Bugün de BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin iklim değişikliği de var ama daha çok uluslararası gündem, işte Afganistan'da öne çıkıyor, odaklı toplantılar olacak. Britanya buna başkanlık ediyor bu toplantıya. Tabii Joe Biden'ın Covid pandemisiyle ilgili ülkesinin etkinliğini sergilemeye çalışan mesajı var. Avrupa ile de yeni ortak girişimi olduğu anlaşılıyor. Avrupa Birliği ile birlikte aşı, dünyanın büyük bir çoğunluğunun aşılanması vurgusu. Boris Johnson hitap etti. Değişik liderlerin hitaplarından ilgimi çeken notları size aktaracağım ben bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi turunu tamamladı, Amerika temaslarını. Onun da gündeminde artık bundan sonra 29'unda Rusya'ya, Soçi'ye gidip Vladimir Putin'le günübirlik toplantısı var. Tabii Türkiye heyetinin temaslarından birkaç başlık daha aktaracağım sizlere. Joe Biden'ın geçen hafta duyurduğu Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki AUKUS paktı, savunma paktı ile ilgili gelişmeler, Joe Biden Fransa Cumhurbaşkanı'nı arayınca biraz gerilim yetişmiş gözüküyor. Gerçi Fransa içten içe kaynıyor, aktaracağım biraz. Savunma Bakanı Senato'da yuhalandı ama Fransız Büyükelçi geri çağırmıştı. Amerika'ya geri dönecek, detayları aktaracağım. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, New York'ta bu arada. Taliban, Afganistan'la ilgili gelişmeler var. Amerika-Rusya ilişkilerine dair notlarım var sizlere. Avrupa'dan haberler var. Tabii Avrupa'da artık dikkatimizi Almanya'ya çeviriyoruz. 26'sında, yani pazar günü, Almanya bir dönemi kapatıyor. Angela Merkel'e yaklaşık 16 sene hem Avrupa Birliği hem Almanya'ya damgasını vuran, Avrupa adına küresel politikalarda damgasını vuran bir liderdi. Kendisi siyasete veda ediyor. Almanya seçim sandığına gidiyor. Merkel'in halef gösterdiği Armin Laschet, beraber kampanyada yapıyorlar şimdi ama durumu çok parlak gözükmüyor. Sürpriz olmazsa eğer sosyal demokratlar anketlerde önde. Bugün Almanya'ya bağlanacağız ve gazeteci yazar Özgür Çoban'la konuşacağız. Almanya seçimleri öncesi son durumu. Hem bir projeksiyon yapmaya çalışacağız hem de Almanya-Türkiye ilişkilerinin hattına bakacağız. Partilerin programlarında Türkiye ile ilgili nasıl bir duruş olduğuna bakacağız Özgür Çoban'la birlikte efendim. Orta Doğu'dan başlıklar var. Suriye'nin Türk işgalinin sona ermesi çağrısı öne çıkıyor Orta Doğu'dan. Bunun dışında İsrail ile ilgili haberler, Sudan'da ihvancı darbenin önlenmesi gibi başlıklar var. Bunları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Başlamadan yine her gün olduğu gibi frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. Twitter'dan arkadaşlar paylaştığında YouTube kanalının linkini de sizinle paylaşacağım. Henüz zannedersem paylaşmamışlar. Evet, ama tweetini göremiyorum. Evet, evet. Twitter'dan arkadaşlar tanıtımı paylaşıyorlar. Ben de onun üzerine sizinle linki paylaşıyorum ki izleyebilirsiniz istiyorum YouTube kanalından da. Onu da herhalde biraz sonra paylaşırlar. Ben de sizinle linki doğrudan tıklayabilmeniz için paylaşacağım efendim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Moderna şirketi Amerika'nın CEO'sunun dikkat çekici açıklamaları olmuş. Stefanie Bancel'in yaptığı açıklamalar COVID gündemiyle ilgili. Gelecek yıl ortasına kadar dünyadaki herkesi aşılamaya yetecek doz aşı mevcut olacak diyor. İnşallah olur. Afrika'nın %90'ından fazlası aşılanmadı çünkü daha. Böyle bir ama iyimser bir tablo çizmiş. Bebeklerin bile aşılanacağı bir tablo çiziyor. Gelecek sene hatırlarız bunları tabii ki. Delta varyantı çok hızlı ilerliyor. Zaten aşı olmayanlara da bulaşacak. Kalan ölenler ölür, kalan sağlar bizim hesabı. Bağışıklık sağlanacak diye bir tablo çizmiş. Bu arada bilim insanları mRNA içeren sebzeler yetiştirmeye başlamış efendim. Covid aşısı yani yemek olup soframıza gelecek. Öyle gözüküyor. Aşıyı hatta kendi evimizde yetiştirebilir miyiz? Çünkü ıspanak ve marulla test ediyorlarmış. Buna da bakabiliriz. Bitkilerin aşı fabrikasına dönüşeceği bir dünya. Kaliforniya Üniversitesi bu konuda çalışmalara başlamış. Şaka yapmıyorum. Gerçekten ciddi ciddi yenilebilir COVID-19 aşısı için çalışmalar başlamış. Amerika'da epey tartışıldı ama 3. doz Pfizer-BioNTech aşısına ilaç gıda ilaç idaresi onayı vermiş. Ama sadece yaşlılara ve riskli gruplara vurulması için acil onay verilmiş. Üçüncü doz aşıdan bahsediyorum. Üçüncü doz tartışmaları vardı çünkü. Evet, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da çok umutlu. Normal hayat için tarih vermiş adeta. 2022 senesinin ilkbaharı. Yaz ortasına kadar gitmemiş. O ilkbaharda bu iş çözülecek demiş. Bu arada Almanya'da COVID-19 aşısı yaptırmak istemeyenler biraz zorlanacaklar. Eyalet Sağlık Bakanları ile görüşmüşler. 1 Kasım'dan itibaren aşı olmayan çalışanlar eğer COVID-19'a yakalanırlarsa karantinaya girdiklerinde kendilerine çalışmadıkları günler için ücret ödenmeyecek, tazminat verilmeyecek. O yüzden aşı olun diyor kendisi. Ayrıca zaten belli yerlere girebilmek, sinemalar, tiyatrolar, konser salonları falan o zaman da test gerekiyor. O testleri de eskiden devlet ödüyordu ama artık ödenmeyecek. Cebinden ödeyecek insanlar. Hayat biraz daha pahalı olacak onlara. Fransa'da ilkokullarda bazı illerde ki 101 ilden 41'i maske zorunluluğunu kaldırıyorlar ilkokullarda. Rusya'da yine 21.400 civarı vaka sayısı çıkmış. 40 milyon kadar aşılama var. Bir de Rusya Federasyon Konseyi'nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki toplantısında biraz problem çıkmış. Çünkü kendilerine almamışlar Sputnik V aşısını tanımadıkları için Strasbourg'da. Daha doğrusu sadece otelden toplantılara gidebilecekler, sokakta dolaşamayacaklar. Niye Sputnik V aşısını Avrupa Birliği hala tanımıyor düşünün. Ne kadar zaman geçti. Bayağı bir aşı milliyetçiliğinde varılan nokta bu olmuş. Heyetin üyesi Vladimir Kurugly demiş ki kırmızı bölge diye onlar anıyorlar. Buradan gelen mesela Türk heyetine böyle bir şey yapmıyorlar. Ukrayna heyetine de yapmıyorlar. Rusya yapıyorlar diye şikayet etmiş adam yani. Enteresan tabii bu. Sputnik ve aşısına yaklaşık 70 ülkede tescillendi. Toplam nüfus 4 milyarı buluyor Sputnik ve aşısı olanlar. Avustralya'da inşaat sektöründeki işçiler ayakta. Kapanmalar, en sert karantinalar falan Avustralya'da oldu aslına bakarsanız. 360 kişi gözaltına alınmış. Victoria eyaletinde pek çok kentte sokaklara çıkmışlar. Evet, Güney Afrika'da havayolu şirketi, Güney Afrika'nın ulusal havayolu şirketi Jubilant South African Airways yeniden faaliyete geçmiş ve uçuş personeli dans etmiş, zil takıp. Tabii havacılık sektörü çok ciddi sıkıntıya girmişti pandemi yüzünden. Dolayısıyla böyle bir rahatlama olduğu anlaşılıyor efendim. Evet, Türkiye'de 28.168 vaka tespit edilmiş durumda. Can kaybı sayısı ise 242 olarak ilan edildi, açıklandı. Düşmüyor vakalar Türkiye'de. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları da aynı zamanda var. Ve tabii aşı olun çağrısı yapıyorlar. Yaygın aşılamaya rağmen sıkıntılar da bitmiş değil. Bazı yerlerde hakikaten yoğun bakım servisleri alarm veriyor. Bir de Ege Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zafer Kurugöl'ün açıklamaları herkesi şoke etti. Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapmışlar. Şimdi tabii aşıyı bilinçli olarak vurmak gerekiyor. Öyle kaza oldu, vurduk filan. Hani herkes tepki gösterdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. İddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve hani Doktor Kurugöl de diyor ki ya hiçbir şey olmadı çocuk bebeklere. Ama nasıl olur yani? Tabii ki bebeklere Covid-19 aşısı da vurulabilir. Ama bunun böyle yanlışlıkla o vurulacaktı da bu vuruldu diye sunulması gerçekten dehşet bir şey, durum. Dolayısıyla enteresan, aile hekimleri aile hekimliğinde olduğunu söylüyorlar vakanın. Onlar da yalanladılar, böyle bir yanlışlıkla aşı vurulması gibi bir şey yok dediler. Evet, gelelim BM meşhur iki hafta, aslında bir buçuk haftadır konuşuyoruz. BM Genel Kurulu üst düzey görüşmeler. Dün Joe Biden'ın pandemi zirvesi vardı, meşhur. Bugün BM Güvenlik Konseyi'nin toplantısı var. Uluslararası gündem, iklim değişikliği de var. Yani genellikle BM gündemini bunlar belirliyor. Bir de tabii iki ülkelerin tek tek kendi politik duruşları açısından gündem maddeleri de BM Genel Kurulu kürsüsünden olsun, ikili diplomatik temaslarla olsun dile getiriliyor, aktarılıyor. Biden zirvede Amerika'nın düşük gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı bağışlayacağını duyurdu. Enteresan ifadeler kullandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında demokrasinin sonrasında demokrasinin deposu olduğumuz gibi aşı deposu olacağız. Yani benzetmeyi çok anlayamadım doğrusu. Dolayısıyla beraber bu işten kurtulacağız. Amerika'da öncülük ediyor diyor. Asıl mevzu aslında Amerika ile Avrupa Birliği bir aşı ortaklığı, Covid aşısı ortaklığı başlatıyorlar. Aşı dozlarının yönetimi dünya çapında teslimatını desteklemek için de 370 milyon dolar falan bir de para çıkıyor. Von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı, o da ona vurgu yapmış Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri ile yaptıkları işbirliğine. Küresel aşılama oranını bir yılda %70'e çıkartmayı hedeflediklerini söylemiş. Vallahi bu hedefleri çok söylüyorlar ama hiçbirini gerçekleştiremiyor. Açıkçası bu kapitalist dünyanın liderlerinin yaptıkları hiçbir açıklamaya ben inanmıyorum. Hiçbiri çıkmıyor, hiçbiri de gerçekleşmiyor. Sonuç itibariyle Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri çıkıyor ya da BM Genel Sekreteri. Aradan bir buçuk sene zaman geçmiş. Afrika'da aşılama oranı yetişkinlerde %90 aşılanmadı diye de bilgi veriyor. Halbuki dönüp baksak bir yıl içerisinde ne demiş acaba Biden, von der Leyen diye o kadar çok laf etmiş ki hiçbiri gerçekleşmiyor. Yani diyeceksiniz ki niye aktarıyorsun? Mecburen aktarıyorum. Gündem bu. Bir de ne kadar yalancı olduklarını belki de ortaya sermek gerekiyor. Bir de iklim değişikliği meselesi var tabii. Amerikalılar Çinlilerle çalışma vurgusu yapıyorlar. Pekin, tabii Xi Jinping'in önemliydi açıklaması, inşallah gerçekleştirir kendisi de. Dünya çapında kömür yakıtlı santral projelerine artık para yatırmayacaklarını söyledi. İklim değişikliği meselesi önemli. Boris Johnson, Britanya Başbakanı da BM Genel Kurulu konuşmasını bu meseleye ayırdı. Değişik benzetmeler yaptı. Meydan okumanın boyutlarını farkında olmasını istediklerini söyledi dünya liderlerinin. Muppet karakteri, meşhur show karakteri Kurbağa Kermit var, hepiniz bilirsiniz. Onun yeşil olmak kolay değil diye bir şarkısı. Onu yani bunu yanlış bir şey olduğunu, bunun tersinden bir okumayla iklim değişikliği vurgusu yapmış. Glasgow'da 1 Kasım'da 12 gün sürecek bir BM iklim konferansı başlayacak. Ona hazırlık gündemi haline getirmiş. Suudi Kralı ise onun derdi İran ve Yemen tabii ki. O İran'la görüşmelerin umut vermesi, Yemen'deki isyancı Husilerin barışı reddettikleri falan iddiasına dayanan bir konuşma yapmış. Böyle bir genel kurul çerçevesi var. Ukrayna'da var, onu sonra aktaracağım. Cumhurbaşkanı tamamladı temaslarını, bir takım Afrikalı liderlerle görüştü. Bir de CBS kanalında konuşmuş ama onun daha metni yok. Pazar günü çıkacak tam metin. Genel olarak Amerikalılar 20 yıldır Afganistan'da neden varlar? Önce bu soruların cevaplarını sormak lazım gibi anlam veremediğim bir cümlesi sadece yayınlanmış. Asıl herhalde Türkiye açısından ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'la görüşmüş. Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, pek çok başlık ikili ilişkiler konuşmuşlar. NATO müttefikliğini konuşmuşlar ve iyi geçtiği anlaşılıyor. Bütün bu konularda özellikle Türkiye'nin Afganistan'a katkılarından çok memnun gözüküyor Amerikalılar. Amerika'da Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde Trump hakkında 3 maddeden, aralarında Afganistan var. Bir de ABD'nin güney sınırında Teksas'taki göçmen faciası var. On binlerce Haitili göçmen Del Rio kasabasında birikmişti. Tabii Trump'ın duvarı gitti ama yerini Biden'ın görünmez duvarı almakla kalmadı. Bir de gerçekten çok facia görüntüler var. İşte sığır sürüsü gibi at üzerinde insanları güttükleri Amerikalı sınır muhafızlarını o kadar çok insanla da nasıl baş edecekleri ayrı bir tartışma tabii. Bunu da vesile ederek Biden'ın azli konusunu gündeme taşımışlar. Tabii yani kasırgalar, yangınlar falan da oldu bu yaz. Hakikaten zor geçti. Ama demokratları aşmaları zor. Yine de böyle girişimlerde bulunuyorlar. Biden'ın derdi ise Fransa. Aktardık, günlerdir konuşuyoruz. Avustralya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri üçlü bir pakt. Hassas teknoloji paylaşımı ve Avustralya'nın nükleer güçle çalışan denizaltı edilmesini içeren AUKUS paktını duyurmuşlardı. Tabii Fransa'ya 2016'da Avustralya'nın verdiği denizaltı ihalesi çöpe gitti. Fransızlar çok öfkelendiler bu meseleye. Büyükelçilerini geri çekecek kadar çok öfkelendikleri söylenebilir açıkçası. Özellikle bir de Fransa'nın Amerika'yla çok özel ilişkisi var. 1778'lerden bu yana Amerika'nın Britanya'dan özgürleşmesi, bağımsızlaşması Fransa'nın katkısı olmadan mümkün, hep bu anılır, mümkün olmazdı. Velhasıl kelam, Biden Macron'la dün akşamüstü akşam saatlerinde Türkiye saatiyle telefonda konuşuyor ve Fransız Büyükelçinin geri dönmesine karar veriyorlar. Gelecek hafta dönecek. Ekim ayında Avrupa'da ikinci bir toplantı yapacaklar. Doğrudan AUKUS meselesi ana gündem olacak. Tabii 65 milyar dolarlık denizaltı ihalesi çöpe gitti. Bunu herhalde tazmin etmeye çalışacaklar. Philippe Etienne dönecek Washington'a. Yeniden güven inşa etmeye çalışıyoruz diye Elize Sarayı'ndan açıklamalar var. Fransa Savunma Bakanı ise, kadın savunma bakanı ise Fransız Senatosu'nda şişe geçirildi desek yeridir. Sıralara vurmuşlar, yuhalamışlar demedikleri kalmamış tabii. Avustralya'dan gol yediler. Amerika Birleşik Devletleri kendilerine bile danışmaları hiçbir şey söylemeden ihaleyi çöpe atacak bir pakt imzaladı. Dolayısıyla da bütün bunlar kabak Parli'nin başına patladı, Fransa Savunma Bakanı'nın. O da tabii eleştirdi ve NATO'dan çıkmayı gerektirmiyor ama bütün bunlar. Yani yeni stratejik konsepti bir tartışalım falan gibi. Aslında bizim birkaç gündür konuklarımla Eksen'de öngördüğümüz tarzda bir tutum almışlar. NATO konsepti gözden geçirilecek gibi son derece muğlak. Madrid'de NATO zirvesi gerçekleşecek. Fransa şimdi böyle cümleler kuruyor. Ama tabii senatörler, yani 5. Cumhuriyet'ten beri Fransa hiç böyle aşağılanmadı diye acayip sert çıkışlar yapmışlar Macron hükümeti. Bir de üstelik tabii beyin ölümünün gerçekleştiğini ilan etmişti 2019 senesinde Fransa Cumhurbaşkanı. Herhalde seneye seçimlerde bütün bunlar bir şekilde yansıyacak diye düşünmek lazım. Ama transatlantik hattında son tahlilde Amerika ne diyorsa o oluyor gibi duruyor. Bir de iddialar ortaya çıkmış. İngiliz basını da bu işi kaşıyor tabii. Fırsatçılıkla itham edilmişti Fransız hükümeti tarafından. Le Drian Dışişleri Bakanı sırtımızdan bıçaklandık derken Britanya elçilerini çekmeye de gerek görmediklerini söylemişti. Çünkü onlar fırsatçı, yaparlar böyle şeyler gibi laflar etmişti. Şimdi Telegraph gazetesi Avrupa ordusuna karşılık Fransa'nın Güvenlik Konseyi BM'de üyeliğini Avrupa Birliği'ne bırakacağı iddiasını ortaya attı. Çok öfkelenmiş yine Fransızlar bu duruma ve reddetmişler tabii, yani asla böyle bir şey olmayacak. BM Güvenlik Konseyi üyeliği Fransa'ya aittir ve öyle kalacaktır diye de açıklama yapmışlar. Avrupa'da bir tartışma kıpırdanışı olsa bile Avrupa Güvenlik Konsepti ya da Avrupa Ordusu'na dair bunun gerçekleşmesi çok zor gözüküyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov New York'ta ilk görüşmesi Britanya Dışişleri Bakanı yeni bakan Elizabeth Truss'la yapmış. Daha çok Skripal vakası, bu meşhur zehirlenme iddiaları formatında Polonyalı mevkidaşıyla görüştüğü haberlerini görüyorum. Bir de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşmesi var. Orada da biraz şaka yapmış. Çocuklar, şansınızı zorlamayın. Rusya NATO'ya katılmayacak gibi espriler yapmış efendim. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de bu arada, o da Amerika resmi ziyaretini Biden davetlisi olarak başlatıyor. Afganistan, Taliban daimi temsilci atamaya kalkmıştı. İşte o da varlığını, BM Genel Kurulu başlayınca biraz Afganistan dosyası bir kenara itilmiş gözüküyor. İşte yakında kadınların okul, kızların okula gitmesine izin vereceğini söylüyorlar Taliban'ın. Ama kim söylüyor dersiniz? Taliban mı? Hayır. Pakistan Başbakanı İmran Han söylüyor efendim. Ona mı bırakacaklar bilemiyoruz tabii. Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi bu arada Erginay'da, Sayın Erginay'da Taliban sözcüsü Zabirullah Mücahit'i ziyaret etmiş. Kendisinin Twitter hesabında da var. Özellikle insani yardım, sağlık, sığınmacılar gibi meseleleri ele almışlar, işbirliğinin sürdürülmesi meseleleri. Evet, Amerika ile Rusya ilişkilerine biraz bakmak istiyorum. Çünkü enteresan bir biçimde Amerika ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının Helsinki'de buluştukları haberleri var. Benim dikkatimden kaçmış. Gerasimov'la Mark Milley bir araya gelmişler. Askeri çatışma risklerini azaltma meselesi görüşüldü diyor Wall Street Journal. Ama perde arkasında sadece o mu? Değil. Biraz da Afganistan var gibi. Özellikle de Basra Körfezi'ne artık Afganistan'dan çıktığı için o bölgede bir operasyon yapmaya kalksa havadan İHA'lı, SİHA'lı, şunlu bunlu nereyi kullanacak Amerikalar? İşte Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi ülkelerde oraları kullanmak istiyorlar. Epeydir istiyorlar aslında ama izin çıkmamıştı. Oraları kullanmanın kilidi de bir şekilde Moskova'dan geçiyor. Bunun da görüşüldüğü söyleniyor. Kitabı yayınlanmıştı ünlü gazeteci, Amerikalı gazeteci Bob Woodward ve Robert Costa'nın. O kitapta dikkat çekici bir detay var. Geçtiğimiz Nisan'da Putin'le Biden telefonda konuşmuştu. Ondan öncesinde de bunu belirleyen de Biden'ın aslında Rusya liderine bir soruya cevaben katil demesiydi. Bu konuda kitapta Putin'in Biden'dan hesap sorduğu bilgisi var. Biden da izahat getirmek zorunda kalmış. Şu şekilde bir şey demiş: bana soru soruldu, ben de yanıt verdim. Röportaj tamamen farklı bir, hani biraz katil demiş ama sonra hani geri dönmeye çalışmış. Dmitri Peskov doğrulamış bunu ama detay vermemiş ne söylendiğini, öyle sır olarak herhalde addediyorlar. Böyle bir katil polemiği yaşanmıştı. Şimdi Helsinki buluşması, işte bir takım stratejik güvenlik temasları yapılıyor tabii Amerika ile Rusya arasında ama sıkıntılı başlıklar da devam ediyor. Dolayısıyla hani iki ülkenin her konuda iyi durumda olduğunu düşünmek mümkün değil. Sadece teması sürdürüyorlar. Örneğin Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı'ndan General Glenn Van Herk, Rusya, asıl hedefimiz Rusya, Çin değil diye açıklama yapmış efendim. Air Force magazine yapmış. Business Insider dergisinde Rusya ile olası savaşın Amerikalı pilotların böyle karayoluna iniş tatbikatları falan yaptıkları var. Bir de tabii Karadeniz sınırlarında keşif uçuşları gerçekleştirmiş. Girit adasındaki üstten, suda, körfezi üstünden Amerikan uçakları kalkmışlar. Kırım ve Krasnodar kıyıları boyunca yine bir yoklama yapmışlar, böyle bir şey. Ukrayna tabii Amerika'nın Doğu Avrupa'da en önemli müttefiki. Zelenski, Vladimir Zelenski BM oturumunda o da konuştu. Amerika'yı ziyaret ediyordu. Bu kaçıncı Amerika ziyareti bilmiyorum. Sürekli her ay bir hafta 10 gün Amerika'da zaten kendisi artık. Neyse, BM oturumunda 15 bin insanın Donbas bölgesinde Ukrayna'nın hayatını yitirdiğini söylemiş. O zaman yani topçu ateşi açmasınlar kendi sivil halkının üzerine, o yıkık dökük minalar hep Ukrayna ordusunun sivilleri bombalamasından kaynaklanıyor. Çok şahane söylemiş, 15 bin insan. Bu özgürlüğün bedeli bağımsızlığın bedeli diye de bir ifadesi var. Yani biraz öyle tabii, yani o bölgenin insanı için biraz öyle. Efendim, NATO tabii temasları var. Yani Stoltenberg'le de görüşmüş. Her fırsatta görüşüyor zaten Zelenski. Karadeniz'deki varlığını NATO arttırsın vurgusu yapmış yine. Amerika 1 milyar dolar yardım etmeli. Yani Amerika Ukrayna'yı bir vasal devlet haline getirdiğinin bütün unsurları var açıklamalarında kendisinin. Enteresan bir vaka kendisi hakikaten. Kırım seçimleri meselesini aktarmıştım size tabii. Rusya Duma seçimleri tamamlandı. Asıl dikkatlerimiz tabii Türkiye'nin tavrı, hem Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç'in açıklamaları, hem Cumhurbaşkanı'nın BM kürsüsünde yaptığı açıklamalar Kırım'la ilgili hakikaten enteresandı. Çok net bir biçimde Cumhurbaşkanı ilhak edildi Kırım, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunması önemli gibi açıklamalar yaptı. Şimdi o da 29'unda bu ayın Soçi'ye gidecek, günübirliğine Putin'le görüşmesi var. Bir yandan da tabii Suriye meselesi de önemli, onu belirtmek gerekiyor. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, onun da açıklamaları olmuş. Türkiye'den Suriye'deki askeri varlığını işgal olarak nitelendiriyor kendisi. Suriye topraklarında yabancı bir ülkenin askeri güçleri olarak işgal altında olduğunu, topraklarını söylüyor ve derhal Ankara güçlerini geri çeksin demiş. Önümüzdeki hafta Türkiye, Rusya, İran görüşmeleri de olacak. Ek birlikler de gönderilmiş durumda. İdlib'de cihatçı bölgesi var. Onlar orada hala rejimi devireceğiz diye devam ediyorlar efendim. Biraz da tabii şeriat rejimi kurdular Suriye'nin kuzeyinde, açıkça net bir biçimde. Öyle bir başarıları var ve bu denklem henüz değişmedi. Faysal Miktat da diyor ki gerilim Türkiye'nin militan gruplara desteğinden kaynaklanıyor. Desteği çekse, askerlerini çekse olmaz böyle bir şey demiş kendisi. Suriye kuzeyindeki işgal altındaki toprakların kurtarılmasına yönelik çabaları uluslararası toplum desteklemeli vurgusu yapmış kendisi. Vladimir Putin de yabancı askeri varlığa dikkat çekmişti geçtiğimiz günlerde, haftalarda Beşar Esad'ı Moskova'da kabulünde. Uluslararası topluma da ayrıca Faysal Miktat çağrı yapmış Suriye ile ilgili. Amerika'nın acımasız Sezar yaptırımları yüzünden Suriye'nin, Suriye halkının perişan olduğunu vurgulamış. Bakın ne kadar dikkat çekici, burada da aynı şey çıkıyor. Suriye halkının içinde bulunduğu feci durumla ilgilenen yok ama Taliban yönetimi altındaki Afganistan'a insani yardım yapmak için herkes seferber oluyor. Düşünün, yani bir terör örgütü olarak görülen, alenen şeriatçı, radikal dinci, kız çocuklarını okula yollamayan bir yönetime yönetim altındaki silah zoruyla ele geçirdiği yönetim altındaki Afganistan insani olarak çok kötü durumda diye makaleler çıkıyor, BM açıklama yapıyor ama Suriye'de, BM'de Suriye'yi temsil eden, laik, kız çocuklarını eğitime gönderen bir yönetime hiç böyle şeyler yapılmıyor. Ne kadar acayip bir dünya bu tablo, hakikaten inanılır gibi değil. Faysal Miktat bu arada BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecekmiş. Aynı zamanda Sergey Lavrov'la da bir araya gelecekmiş efendim. Enteresan, İsrail'in Suriye topraklarını sürekli vuruyor olması, onlar da İran'ı vuruyoruz diyorlar, Rusya'yı rahatsız ediyordu. Bunu açıkça da dile getirmişlerdi. Bir takım temaslar da yapıldı. İsrail yönetimi, yeni yönetim Moskova'ya gitti. Dışişleri Bakanı. Şimdi bir insansız hava aracı teknik arıza nedeniyle Suriye topraklarına düştü diye açıklama yapmış İsrail. Genellikle böyle yumuşak açıklamalar yapmıyorlar efendim. ABD yönetimiyle İsrail'de bu arada ulusal güvenlik danışmanı düzeyinde temaslar olmuş. Jake Sullivan Amerikan tarafında, Eyal Hulata'da İsrail tarafında. İran'la nükleer anlaşma müzakereler Viyana'da yeniden başlayacak gibi gözüküyor en azından şimdilik. Eğer sonuç vermezse o zaman B planını görüşmüşler. Nedir acaba B planı? Hep dile getirdikleri bir B planı var. Bu arada da İsrail'de devlet arşivleri kurumun talebiyle, öyle demek gerekiyor. Devlet arşivleri Akevot Enstitüsü'nün talebiyle devlet arşivlerinden iki belge yayınlanmış. Gerçekten çok acayip içeriği. Güvenlik yetkilileri 1960 ve 65 tarihli belgeler Arap meselesini değerlendiriyorlar. Nasıl politikalar izlemeliyiz diye. Genel olarak Arapların eğitim almamaları, sosyal rejimlerini korumalarının işlerine yarayacağı vurgusu var. Arap toplumlarının gelişimini bastırmak, yani dini kullanarak sosyal gelişim sağlanmasın, böyle hep geriye yönelik yaşasınlar. Hani bunu da çok aslında zekice de gerekçelendirmişler. devrimler proletarya tarafından değil, entelijensiya tarafından kışkırtılır diye de yetkililer vurgulamışlar. Yani Araplar eğitim alsalar, böyle yobazlıkla iştigal etmeseler devrim yapabilirler sonucuna vardıklarını anlıyoruz belgelerden. Tabii buradaki ayrımcılık meselesi de eksik değil. Arap azınlıkların yönetimi konusundaki tartışmalar gerçekten çarpıcı. Benim açımdan açıkçası bu kısmı daha çarpıcı. Bir toplumu geri bırakırsanız eğer, böyle hep geçmişte yaşayacak durağan bırakırsanız, o toplumdan bir ilerleme beklemezsiniz. Bu da bizim işimize gelir. Bence işlerine gelmez ama neyse, o dönemde öyle değerlendirmişler. Ve Sudan'da işte o gericilerden birisi Müslüman Kardeşler'in yönetimi, Ömer El-Beşir yönetimi 2019'da halk isyanıyla, artık halkın burasına gelip sokaklara dökülmesi, kadınların sokaklara dökülmesiyle devrilmişti. Ve şimdi ondan sonra geçiş yönetimi başlatıldı. İşte o Ömer El-Beşir'in ihvancıları darbe girişimine kalktılar. Fakat başarısız oldular. Çoğunu gözaltına almışlar. Adalet önüne çıkartacaklar deniliyor. Böyle bir gelişme var. Orduda reform gerektiği ortaya konuldu diye. Tabii ordudan ihvancıları temizlemeleri, temizlemezlerse ileride durum çok parlak olmayacak. Orası açık. Ve Cezayir, Fas'la hava sahasını kapatmış son dönemde. Diplomatik ilişkileri de kesmişlerdi. Batı Sahra'daki Polisario cephesi yüzünden Fas'la Cezayir'in arası bugünlerde çok fena. Limoni, onu da aktarmış olayım. Evet, süremi doldurdum artık. Şimdi Almanya seçimlerine hiç girmedim. Birazdan Özgür Çoban'la bir ara vereceğiz şimdi. Özgür Çoban'a bağlanacağız Almanya'dan ve konuşacağız. Anketler genel olarak bir girizgah yapmak gerekirse %25 bandında sosyal demokratlara, %21 ila 23 Merkel'in halefi Armin Laschet başkanlığında Hristiyan Demokrat Birlik partilerine, %15 bandında da yeşillere işaret ediyor. Sol parti çok iyi değil galiba. Kendisinden son bilgileri de alacağız ama önce bir nefeslenelim. Barry Gibb'den ne seçmiş arkadaşlar? I've gotta get a message to you diye bir şarkı seçmişler. Birazcık nefeslenelim. Özgür Çoban'la konuşacağız. Almanya seçimlerini bizden ayrılmayın. The preacher talked to me and he smiled. Said come and walk with me. Come and walk one more mile. And now for once in your life you're alone, but you ain't got a dime. There's no time for the phone. I just gotta get a message to you. Hold on, hold on. One more hour and my life will be through. Won't you tell her I'm sorry? And for once in my life, I'm alone. And I gotta let her know, just in time before I go. I just gotta get a message to you. Oh.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Özgür Çoban var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. Merhaba.
Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Epeydir konuşmuyorduk. Bir Almanya tabii bir sürü pandemiyle geçen, küresel pek çok başlıkla geçen zamanın ardından döndük dolaştık Almanya seçimlerine geldik Özgür Bey. Şimdi tabii bu seçim çok daha kritik bir seçim çünkü Merkel gidiyor. Belki bilmiyorum doğru bir isimlendirme olur mu ama sorunları iyi idare eden, çözemeyen lider. Fakat tabii Almanya'nın da Avrupa Birliği'nin de son 16 senesine damgasını vurmuş. Artık bir ölçüde Alman siyasetinde bir devamlılığı da var tabii ki 2. Dünya Savaşı sonrası. Bir lider. Şimdi Merkel gidiyor ama partisinin durumu çok parlak değil. Öyle gözüküyor. Siz anketleri de bizimle paylaşırsınız diye bekliyorum. Benim dikkatimi çeken Merkel son dakikada biraz sahaya inmiş gibi gözüküyor. Armin Laschet'le halefi gösterdiği, hatta kendisinin de seçim yeri temsil ettiği yere gitmiş ve Laschet için oy istemiş kendisi. Lütfen onun için oy verin. Ekonomik refahı koruyacak kendisi vurgusu yapmış Merkel ama biraz geç kaldı deniliyor. Nedir öncelikle Almanya'da son durum? Merkel sahaya inip son 3 günde daha da görecek miyiz onu? Nedir son durum? Onu alalım sizden.
Ya muhtemelen göreceğiz. Çünkü sizin de işaret ettiğiniz gibi yerine bizzat kendisini destekledi, yerine aday gösterdi Armin Laschet. Çok başarılı bir seçim programı yürütemedi maalesef. Zaten onu anketlere de yansıyor. Şu anda anketlerde CDU ve CSU'nun yani Hristiyan Birliği'nin oy oranı %21 civarında. Sosyal Demokrat Parti bugünkü anket daha yeni geldi. Bu arada belirteyim. Sosyal Demokrat Parti %25, Yeşiller 14, Liberaller 11, Sol 7, Aşırı Sağcı AFD 12 diye gidiyor. Böyle bir anket. Şimdi Merkel de görüyor tabii bu tabloyu. Armin Laschet'le ilgili temel sorun aslında Armin Laschet Hristiyan Birliği'nin lider adayı olarak iş başına geldiğinde işte tamamen bir ikinci Merkel dönemi başlatacağına dair bir beklenti vardı. Hani o Merkel döneminden oya tahvil edilen bir takım başarıların Armin Laschet'e direkt olarak etkileyeceği ve birliğin oy oranlarını gene belirli bir seviyede tutabileceğine bir umut vardı. Ama o umut kayboldu. Birkaç tane teknik hata yaptı. Bir tanesi bundan birkaç önce çok büyük bir sel felaketi yaşanan bölgede objektiflere gülerek poz vermesi, insanların o kadar acı içerisindeyken o çok önemli bir itibar kaybı yaşamasına neden oldu Armin Laschet'in. Bir diğeri dediğim gibi tartışmalı bir şeyin ardından geldi. Mesela örneğin bu Hristiyan Birlik'te bir gelenek vardır Ceyda Hanım. 16 eyaletin 15'inde örgütlü olan CDU çıkartır başbakan adayına. CSU kardeş parti olmaz, böyle bir girişimde bulunmaz ama bu sefer mesela CSU'nun lideri Söder de mesela aday olmak istedi, şanslı adayı. Yani böyle bir tartışma o sürecin ardından geldi, öyle partide o şeyi sağlayamadı. Biraz daha böyle şey sakin görünen birisiydi ama otoriteyi sağlayamadı.
Yanlış aday mı diyecekler eğer kaybederlerse seçimi?
Öyle gözüküyor, öyle gözüküyor. Zaten şimdiden onunla ilgili bir takım dezenformasyonlar başladı. Hani lideri yanlış, adayı yanlış gösterdik ve bir sürü zararımız oldu. Çünkü bundan daha 5-6 ay önce ya da 7 ay önce Hristiyan Birlik %40'larda seyrediyordu Ceyda Hanım o yorunu.
Evet.
Bir anda böyle o seviye 30'un altına düştü. Şimdi 21. Belki 20'nin altına düşer mi bilmiyorum ama Merkel'in sahaya inmesi ne getir ne götür bilmiyorum. Merkel çünkü artık gidecek. Hem Avrupa siyasetinin hem Almanya siyasetinde ben etkisinin artık azaldığını düşünüyorum Merkel'in bunun.
Evet. Peki Scholz'a gelelim. Yani nedir onun durumu? Başbakan, yeni başbakan olacakmış gibi gözüküyor. Neyi temsil ediyor? Nasıl görmek lazım Merkel döneminden sonra başbakanlığını?
Ya aslında Almanlarda genel bir durum var, bu hani Nazi deneyimi, Adolf Hitler deneyiminden sonra daha çok sakin liderlere yöneliyor Almanlar. Bunu Helmut Kohl'den başlayan bir süreç, Willy Brandt'lar, hep görünen bu Merkel de o şekilde, biliyorsunuz. Daha çok böyle mütevazi ve sakin olmasıyla öne çıktı, ifade edilen bir liderdi. Scholz de tam böyle bir adam. Yani çok sakin bir adam ve aslında mutfak adamı, hani bizde bir tabir vardır ya, mutfak adamı diye. Scholz öyle bir adam aslında. Aslında Merkel'in yerini bu pozisyonuyla doldurabilecek liderliği Scholz oldu, görülüyor. Çünkü bir takım tartışma programları oluyor televizyonlarda, 3-4 tane tartışma programı oldu. Annalena, Baerbock, Armin Laschet ve Scholz'un birlikte katıldığı. Scholz bu 3-4 programın hepsinden en yüksek oyu alarak çıktı. Zaten lakabı da gürültüsüz diyorlar ona. Yani adam çok sakin olduğu için ve böyle çok ifadesiz, ondan sonra rahat konuştuğu için ve çözüm odaklı önerileri olduğu için gene bir takım şeyler, Scholzmat diyorlar mesela, Scholzomat diyorlar kendisine falan. Ama adam başarılı, ben başarılı olduğunu düşünüyorum işte.
Peki ne değişecek yani iç politikada, yani Scholz'la ne beklemek lazım? Hem Almanya'nın kendi içerisindeki bu kadar işte pandemisiydi, iklim değişikliğiydi, sorunları, hem Kuzey Akım gibi projeler, Avrupa Birliği, Macron dengesi, Amerika ile problemler, dış politika hattı, ne beklemek gerekir içte ve dışta, özetlerseniz?
Yani şimdi Merkel'in yerine kim gelirse gelsin, Ceyda Hanım, Laschet, Baerbock ya da Scholz, hiçbir
değişmez mi diyorsunuz?
Merkel'in tabi hem şey değişmeyecek, iç politika konusundaki duruşu ülkenin, dış politika konusundaki, dış politika bir sosyal demokrat bakış açısıyla muhafazakar parti bakış açısı arasında bir takım farklılıklar oluşur ama. Şimdi temel olarak Almanya belli dinamikler üzerinden, belli dış politika aksiyonları, diskurları üzerinden oyun kuran bir ülke. Çok fazla yaralayacak. Şu anki Merkel döneminde kurulmuş olan bu konsensüsü çok fazla yaralayacak ya da delecek, tabiri caizse, bir aksiyon ben beklemiyorum doğrusu. Yani ne olur? Bir koalisyon olur. Mesela Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller koalisyonu olur. Biraz daha hani Merkel'in en eleştirildiği nokta o, çevre konularına çok fazla hani şey, ağırlık vermemesi. Orada belki iç politika açısından çevre konuları biraz daha ön plana çıkabilir.
Ama mesela, Yeşiller çok Amerikancı değil mi? Yani Alman Yeşilleri. Tam neoliberal ve Amerikancı bir resim çiziyorlar programları itibariyle gördüğüm kadarıyla. SPD ile uyuşuyorlar mı tam manasıyla? Uyuşuyorlardır gerçi.
Tabii. Sonuçta Ceyda Hanım, aslına bakarsanız özü itibariyle bir bunlar parlamento partileri. Yani demek istiyorum, yani çok fazla protest bir çizgi oluşturmalarını beklemek doğru değil.
Evet.
SPD dediğimiz parti 2010 yılında biliyorsunuz Schröder ve Yeşillerle beraber 2010 ajandasını neoliberal girişi Almanya'nın başına bela eden iki oluşum bunlar. Yani hem sosyal demokratlar hem yeşiller. Yani programları doğrultusunda konuşuyorum. Mesela Scholz'un en önemli vaatlerinden bir tanesi işte asgari ücretin saat ücretini 12 euroya çıkarmak. İşte Yeşiller bildiğimiz çevre konuları üzerinde şey yapıyorlar ama çok doğru bir noktada bahsediyorsunuz. Tamamen sistemle anlaşmış, anti-militarist özelliğini kaybetmiş, parlamenter demokrasi içerisinde protest kısımları törpülenmiş bir Yeşiller'den bahsediyoruz. Hatta öyle ki yani sol partiyle koalisyon konusu sorulduğunda bile ya işte sol parti NATO ile anlaşalım, NATO konusunda sıkıntıları var falan filan deyip burun kıvıran Yeşillerin lider kadrosunda insanlar var. Ama seçim programlarında öyle o tip vaatleri olduğu için onları vurgulamakta fayda var.
Evet. Peki Kuzey Akım 2'yi çöpe atmaya çalışacak herhalde Yeşiller. Amerika'nın dediğini yapmak herhalde. Bu da bir problem tabii, Avrupa'da gaz fiyatları artmışken böylesine önemli bir projeyi gelip sırf Amerika hayrına, bir de üstelik kömürden falan da nükleerden de vazgeçmiş pardon bir Almanya varken, işte yeşil teknolojiler falan nereden enerji bulacak Alman sanayi, insan merak ediyor doğrusu.
Evet, aslında şimdi yeşillerin en çok, yeşiller biliyorsunuz bundan birkaç yıl önceki anketlerde %26-27 miktarında, hı hı, bir oy oranına sahipti. Bu, hı hı, iklim değişikliği konusunda, evet, başlayan o kuvvetli rüzgarları çok iyi aldılar yelkenlerine şişirler yıldır. Ama sonra bir anda düşüş başladı. Bunun etkenlerinden bir tanesi bu bahsettiğiniz işte enerji konusundaki yalpalamaları. Mesela gelir gelmez hemen Annalena Baerbock bir konuşmasında artık Almanya'nın tamamen fosil kökenli yakıtlardan kurtulması gerektiğini, bir hibrit teknoloji kavuşması gerektiğini, bu bağlamda yakıtlara, petrol türevi yakıtlara zam yapılmasının gündemde olacağını kendi iktidarlarında falan ifade etti. Hı hı. Oy kaybetmeden ne oldu? Şimdi %14 civarına kadar düştüler. Ama ben öyle dediğim gibi bu bir koalisyon olacağı için Ceyda Hanım'ın, evet, yeşillerde bu koalisyonun büyük ortağı olmayacaklar. Ben, evet, çok fazla bu büyük projelere, devasa projelere müdahale edeceklerini zannetmiyorum. Söyledikleri kadar da rahatsızlık olduklarını açıkçası düşünmüyorum yani.
Peki gelelim Türkiye'ye. Artık yani zaten herkes için resim açık. Almanya Türkiye'nin AB üyeliğini geçti o dönemler. Onlar anılmıyor bile. Ama hani bir şekilde de özellikle göç krizi, Türkiye biraz göç krizi üzerinden okunan bir ülke haline geldi. Tabii Almanya'nın çok geniş bir Türk nüfusu var, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu partilerin Türkiye ile ilişkilere bakışı nedir? Türkiye ile ilişkileri etkileyecek temel bir şey, resim var mı ortada Merkel sonrası, yoksa orada da bir devamlılık mı var, ne dersiniz?
Yani şöyle, ben partilerin seçim programlarına baktım Ceyda Hanım, Türkiye bölümlerine. Hepsinin hemen hemen konsensüs halinde vurguladıkları şey, Türkiye Avrupa Birliği'ne artık üye olamaz. Sizin de dediğiniz, evet, gibi. Artık yeni bir ilişki modeli üzerinde çalışmamız gerekiyor. Yalnız dediğimiz şey mülteci kriziyle ilgili olan bölüm. Şimdi biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin Türkiye ile bir mülteci anlaşması var. Evet. Ben şimdi Merkel sonrası dönemde iki tane şeyin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Avrupa Birliği ve Almanya açısından da. Merkel biliyorsunuz statikocu bir lider. Hı hı. 2008 krizinde bile bu statikolardan şey vermediği için, ne denir ona, siz söyleyin.
İlkelerinden taviz vermedi.
Tabii Yunanistan biliyorsunuz mali krize sürüklendi. Portekiz, İspanya'ya, evet, bir sürü, evet, baskı yapıldı. O mali krize sürüklendiler. Merkel'dan sonra aşırı sağcıların ben Avrupa Birliği aleyhine daha fazla taviz koparmaya çalışacağını düşünüyorum. Bu bir. Türkiye ile ilgili kısmına gelince, bu mülteci anlaşması çok önemli bir koz Türkiye için. Zannediyorum bunu Afganları da kapsayacak şekilde. Çünkü burada korkunç bir Afgan fobisi oluşmuş durumda. Özellikle Afgan, hı hı, göçmen gelecekti. Afganları, hı hı, da kapsayacak şekilde bir genişletme yoluna gidebilirler. Bundan sonraki süreçte ben SPD'nin de programına baktım. SPD'nin programında gördüğüm kadarıyla Türkiye ile ilişkileri, mülteci anlaşması, silah satışı ve diğer ticari ilişkiler konusunda bu parametreler üzerinden yürütmeyi düşünüyorlar. Zaten aslında Merkel'in Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri üzerindeki en önemli yarattığı sıkıntı şuydu. Eskiden bir takım Türkiye'yi Avrupa Birliği prensipler düzeyinde bir şeylere zorlayabiliyordu biliyorsunuz. İnsan hakları, demokrasi falan. Bu mülteci anlaşması devreye girince artık bunlar göz ardı edilmeye başlandı. Zaten programlarda da bu vurgulanıyor. Türkiye'nin antidemokratik bir yönetim tarzına sahip olduğu, giderek otokrasiye doğru dümen kırdığı şeklinde eleştiriler çok yoğun. Ama maalesef bunlar da sırf bu mülteci antlaşmasından ötürü bir süredir Avrupa Birliği tarafından görmezden geliniyor. Ama bu anlaşmanın ben bu şekilde genişletilerek devam edileceğini düşünüyorum. Silah satışı konusu devam edecektir. Her ne kadar Dışişleri Bakanlığı silah satılmıyor diyor ama
Evet.
2019'da 242 milyon avro tutarında bir silah satılmış Türkiye'ye. Bu Almanya'nın silah satışının 1/3 yıllık tutarının.
242 milyon euro.
Evet. 8000 hatta küsuratı da var. 770 milyon euroluk bir silah satışı yıllık bahsediliyor Almanya'da. Neredeyse 1/3'üne denk geliyor. Ama o mutlaka devam ediyor. Silah satışı devam edecektir. Onun dışında bu mülteci antlaşması, diğer ticari ilişkiler sonuçta Türkiye için de Almanya önemli bir ticari partner. Mutlaka devam edecektir ve yine de asgari müşterekle ortaklaşmalar olacak.
Siz
de programın başında söylediğiniz 3 milyona yakın bir Türkiye'li nüfus çünkü burada yaşıyor.
Evet.
Ve bunların 800 bini de seçmen, oy kullanabilecek durumda.
Evet. Çok teşekkür ediyorum Özgür Çoban değerlendirme için. Pazar günü göreceğiz tabii. Pazartesiden itibaren sonuçları da değerlendirmeye çalışacağız. Çok teşekkürler değerlendirme için.
Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Evet, Almanya'ya bağlandık. Politik Yol sitesindeki yazılarıyla da tanıdığımız Özgür Çoban'la konuştuk. Almanya seçimlerini değerlendirmesini aldık efendim. Dalband'dan My Silent Half, Sessiz Yarım'la veda edelim bugün. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.
خاندی در گوش دنیا آوازی که مانده در گلویت کاش پر بگیرد پرنده تو از پشت میله آرزویت جان بگیرد صدای آزادی رو در رویت
Yes.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.